Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte tarihe dair önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı ünlü sosyolog Immanuel Wallerstein hayatını kaybetti. Yani Immanuel Wallerstein dünya tarihi için önemli bir isim. Türkiye'de de fikirleri özellikle makis bulan, değerlendirilen, üzerine düşünülen, tartışılan bir sosyolog tarihçiydi. Bu programımızda Immanuel Wallerstein'i ve onun ortaya attığı bir takım fikirler var. Bu fikirleri değerli hocamızla konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'de daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz üzere tarih deyince bir takım isimler akla geliyor. Rahmetli Halil İnalcık gibi, Kemal Karpat gibi. Bunların Osmanlı tarihiyle ilgili yaptığı çalışmalar kuşkusuz onları bir adım daha ön plana çıkarıyor hocam. Wallerstein sosyolog, tarihçi. Kendi bünyesinde, kendi zihninde bir takım konularla alakalı çalışmalar yapmış ve bu konular da Türkiye'de tartışılmış ve tarih alanında bir takım değerlendirmelerde bulunmuş bununla ilgili olarak. Önce şuradan başlayalım isterseniz. Wallerstein kimdir ve Türkiye'de Wallerstein niçin önemli bir noktaya gelmiştir?
Evet. Şimdi dediğiniz gibi Wallerstein aslında Osmanlı tarihi ya da Türkiye çalışmaları üzerinde etkisi olan önemli bir toplum bilimci, sosyal teorisyen, özellikle de iktisat tarihi alanında yapmış olduğu, bilhassa kapitalizmin gelişimi üzerine kafa yoran bir düşünür. Osmanlı tarihi tabii üzerine demin isimlerini zikrettiğiniz çok önemli tarihçilerimiz var ama bir de bu tarihsel verileri, arşivlerdeki, kaynaklardaki tarihsel veriyi sosyal teorilerle birleştiren, dolayısıyla daha analitik çalışmalara imza atan tarihçiler var. Hı hı. Ve burada belli başlı önemli teoriler var. İşte modernleşme teorisi gibi, dünya sistemi teorisi gibi, bağımlılık teorisi gibi, postmodern teori gibi vesaire vesaire. Ve bugün birlikte konuşacağımız isim Immanuel Wallerstein aslında bu alanda öne çıkmış, çok üzerinde durulmuş, Osmanlı ve Türkiye çalışmalarına da yansımaları olmuş bir teorinin en önemli ismi demek doğru olacaktır. Kendisi bir Polonya Yahudisi aileden doğuyor, New York'ta doğuyor 1930 yılında. Yaklaşık 10 gün kadar önce öldüğünde 89 yaşındaydı, epeyce yaşını almış vaziyetteydi ve aslında gençlik yıllarına baktığımızda daha üniversite yıllarından beri bir sosyalist bir çevrede yetiştiğini görüyoruz. Ve birçok sosyalistin kariyerinde, gelişimde gördüğümüz gibi asıl çalışma konuları genellikle batı dışı toplumların modernleşememe, az gelişmişlik durumu ya da kalkınamaması gibi sorular var. Bu sorular Wallerstein'ı ilk başta Afrika'ya yöneltiyor. Hı-hı. Afrika'nın neden geri kaldığı, neden modernleşemediği, kalkınamadığı sorularına biraz kafa yoruyor. Daha özelde Gana, fil dişi ve buradaki bağımsızlık mücadelelerini değerlendiriyor, ele alıyor ve bunları zaman zaman yazılarına da aksettiriyor. Fakat belli bir süre sonra şunu fark ediyor. Yazıp çizdiği konular aslında çok güncel konular. Hı-hı. Yani belki diyor ki kendi ifadesiyle Afrika'daki işte son 6 ayda olan şeyleri yazıyordum diyor. Ama diyor sonradan anladım ki bu meselelerin kökenleri çok daha erken tarihlerde. Meselenin köküne gitmek için çalışmalarını biraz da tarihi derinlik kazandırmaya başlıyor ve biraz az önce de söylediniz, aslında kendisi bir sosyolog olmasına rağmen tarihsel sosyoloji diye bir alan açılıyor. Wallerstein'ın ve onun gibi akademisyenlerin yapmış olduğu ve dünya sistemi teorisi diye bilinen bir çalışma daha çok bu kapsamda ele alınıyor. Hı hı. Ve onun bu tarihi derinliğe iten şeylerden bir tanesi de Brodel'in çalışmaları. Brodel de long dure dediği uzun dönemli tahlillere özellikle
Fernand Brodel değil mi?
Fernand Brodel, hı-hı, doğru. Ondan esinlenerek aslında modern dünyadaki gördüğümüz gelişmelerin tarihi kökenlerini araştırmaya kendini itmiş oluyor.
Bu arada çok özür dilerim. Fernand Brodel'in de Uygarlıkların Grameri ismini bir eseri var. Onu da dinleyicilerimize, hı-hı, tavsiye etmiş olalım.
Akdeniz çalışması, evet, çok önemli. İkinci, hı-hı, Filip döneminde Akdeniz çalışması önemlidir. ve long dure dediğimiz, yani tarihsel gerçeklikleri daha uzun bir dönem içerisinde analiz etmeyi aslında Fernand Braudel'in öne çıkardığı hususlardan bir tanesi. Wolfstein Türk dinleyicisi, okuyucusu, akademisi açısından zaman zaman etkili oluyor. Bilhassa uluslararası ilişkiler çalışmaları yapan kişiler için önemli bir isim. İlk defa zannedersem 1974 yılında Türkiye'ye geliyor. Daha sonra ben hatırlıyorum 2004 yılında bir toplantıya gelmişti Türkiye'de. İslam İşbirliği Örgütü'nün Dışişleri Bakanları toplantısında konuşmacı olarak gelmişti. O zaman görme fırsatım da olmuştu. Ve ölümünden yaklaşık 2 ay öncesine kadar da güncel olarak yorumlar köşesinde, Commentaries adında bir köşesi var. Orada güncel dünya ahvalinin durumunu da analiz ediyordu. Yani bir yandan aslında birazdan konuşacağız, kapitalizmin kökenleri nereye gidiyor? Çok böyle bir tarihçi gibi analizleri var ama diğer taraftan da dünya siyasetinin güncel konularını da analiz etmekten geri durmuyor aslında. Böyle önemli bir teorisyendi diyelim.
Peki hocam, dünyaya sunduğu dünya sistemi teorisi var. Kapitalizm kuşkusuz değerlendirilirken, araştırılırken, yorumlanırken Marksist ideolojiden etkilenmemek de mümkün değil. Wolfstein'ın da bu anlamda Marksizm'den etkilendiğini, Marksizm'e dair bir takım okumalar yaptığını biliyoruz. Dünya sistemi teorisi nedir sorusunu ayrıca soracağım ama onun öncesinde bu ortaya attığı argümanlarda Marksizm'in etkisi ne kadar olmuştur?
Şimdi zaten bu ekol neo-Marksist olarak biliniyor. Yani aslında Marksizm belki 19. yüzyılda öne çıkan önemli bir düşünce akımıydı, ideolojiydi. Kapitalizmin eleştirisi burada önemli. Belki şöyle söyleyeyim, Batı dışı toplumlarda dünya sistemi teorisi gibi, Marksizm gibi ideolojiler biraz daha ne diyelim sıcak karşılanıyor. Niye? Kapitalizmin, o vahşi dünyanın bir eleştirisi söz konusu. Zayıfların, mağdurların sesi gibi bir algı oluşuyor. Ama bu tabii Marksizmin üzerine eklenmiş yeni bir yaklaşım da var burada. Dolayısıyla daha en genel anlamda neo-Marksist bir yaklaşım olarak biliniyordu. Birazdan ifade edeceğiz. Evet, o sömürge ya da emeğin güçlüler tarafından sömürülmesi, merkez çevre dediğimiz şey zaten biraz bu. Bir yanda işte kapitalist ülkeler var, diğer tarafta daha çok sömürülen ülkeler var. Bu neo-Marksist yaklaşımda ya da dünya sistemi teorisinin altında Marksist düşüncelerin olduğunu söylemek tabii ki mümkün.
Ama klasik Marksizm'den farklı bir şey.
Doğru.
Söz konusu.
Doğru.
Ki onunla çelişen, onu eleştiren bir takım argümanları da var. Dünya sistemi teorisine gelecek olursak hocam, bunu nasıl tanımlamak gerekir?
Şimdi şöyle, birincisi, geçen bu vefat üzerine de medyada çıkan bir yazı okuyordum. Mustafa Özel, iktisat tarihçisi, o da Wolfstein'la defalarca röportaj yapmış bir isim. Türkiye'de belki Wolfstein'ın tanınmasında katkısı olmuş birisi diyelim. Orada şöyle diyor Mustafa Özel, biraz da Fernand Braudel'den esinlenerek, üç tip kafadan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi medyatik kafa diyor. Ki medyatik kafaya ya da zihne sahip olanlar 5-10 yıllık projeksiyonlar yapar diyor. Akademik zihniyet 50 ila 100 yıllık projeksiyonlar yapar ama sistemik kafalar ve zihinler 500 ila 1000 yıllık projeksiyonlar yapar diyor. Ve Wolfstein da bir medyatik kafayla, zihinle işe başlarken aslında Afrika'daki gördüğü sıkıntıların kökenlerinin çok daha geniş bir dönemde olduğunu ve zamanla zihninin de o sistemik bir zihne dönüştüğünü ifade ediyor. Bence önemli bir şey, benim de katıldığım bir husus bu. Ama en genel anlamda dünya sistemi teorisine baktığımızda aslında dünya sistemi teorisi bir anlamda kapitalizmin doğuşunu ve gelişimini açıklayan bir teori. Ve ekonominin toplumsal ilişkilere gömülü olması gerekirken toplumsal ilişkilerin ekonomik sisteme gömülü olduğu bu acayip sistemi Batı icat etti diyor. Yani
bir kapitalizm eleştirisi var.
Var. Ama ya da Marksizm'de de öyle değil mi? Ekonomi daha hep ön plandadır. Dinden, kültürden vesaire. Wolfstein'de de onu görüyoruz bir anlamda. Ekonomik ilişkiler toplumsal ilişkilerin biraz da üstüne çıkmış oluyor. En genel anlamda üretim tarzları öne çıkacak ve buna göre de dünyadaki toplumları, devletleri aslında çeşitli katmanlara, kategorilere bölecek. En genel anlamda Wallerstein'a göre iki tür sosyal sistem var. Bunlardan birincisi mini sistemler, diğeri dünya sistemleri. Bizi daha çok dünya sistemleri ilgilendiriyor. Hı hı. Ve dünya sistemleri de kendi içerisinde ikiye bölünüyor. Dünya imparatorluğu ve dünya ekonomi. İşte dünya ekonomi dediği şey aslında merkez ülkeler dediği, kapitalist üretim tarzının olduğu ülkeler. Bunun öncesinde daha klasik, geleneksel üretim tarzları olan yerlere de dünya imparatorluğu diyor. Asıl buradaki kritik mesele şu: dünya ekonomiyle dünya imparatorluğunun yan yana geldiği alanlarda bunlardan birisi diğerini yutar diyor. Ve belki bugünkü sohbetimizin sonlarına doğru Osmanlı meselesini, bu teorinin Osmanlı'ya yansımalarını konuşacağız. Hı hı. Kapitalizmin doğduğu batıyla Osmanlı bir Müslüman geleneksel imparatorluk olarak sınır ve komşu olduğunda aslında yavaş yavaş Osmanlı'ya da sirayet eden bir kapitalist üretim tarzı olduğunu söyleyeceğiz. Hı hı. Ama teorinin belki en önemli ayaklarından bir tanesi merkez ve çevre olgusu. Merkezden kasıt aslında kapitalist üretim tarzının olduğu gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler. Çevreden kasıt ise bu kapitalist ülkelerin sömürdüğü, ham maddelerini alıp kendi ülkelerine aktardığı ve bu ham maddeyi daha sonra işlenmiş mamul ürüne dönüştürüp tekrardan aslında onları üçüncü sattı. Dünyaya, çevreye sattığı bir alan. Merkez dediğimiz yer ya da başka zaman zaman çekirdek diye de ifade edilen bu bölgede, bu ülkelerde yüksek kar ve rantın toplandığı küçük bir bölgeyi görüyoruz aslında. Hı hı. Ve genellikle sınırlıdır. Bugün G7 dersiniz, en fazla G20 dersiniz yani. G7 belki daha iyi bir tanımlama. G20 biraz daha kalabalık gibi gözüküyor aslında. Bir tabiri caizse süper ligden bahsetmek mümkün. Şimdi Wallerstein gibi başka teorisyenler aslında bu tür kategorileri yapıyor. Merkez çevre kategorilerini yapıyor. Wallerstein'ın belki bu çalışmalara katkılarından bir tanesi de yarı çevre statüsünü de getiriyor. Hmm. Şimdi bu önemli. Türkiye açısından önemli özellikle.
Evet.
Niye? Çünkü bir merkezde, çekirdekte kapitalist ülkeler var. Bir de daha çok sömürgeleştirilmiş, çevrede kalan, işte ham maddelerinin kapitalist ülkelere aktığı ülkeler var. Ama Türkiye gibi, Osmanlı Devleti gibi ülkeler bir sömürge miydi, çevrede miydi ya da merkezde miydi? Ya da daha doğru bir ifadeyle aslında her ikisinin arasındaydı. Hı hı. Yarı çevre, semi periferi dedikleri bir bölgedeydi. Ve aslında Osmanlı gibi, Türkiye gibi yarı çevrede olan başka ülkeler de var. Yarı çevredeki ülkelerin temel amacı şu: alt kümeye düşmeden, yani çevre ülke konumuna düşmeden kendilerini ayakta tutmak ve mümkünse Süper Lig'e çıkmak. Hı hı. Bugün Türkiye'nin verdiği mücadele de aslında bu.
Evet.
Yani gerek Cumhurbaşkanı siyasilerin söylediği 2023-2071efendim hedeflerini düşündüğünüzde, Türkiye'yi ilk 10 ekonomiye sokma hedeflerini vesaire düşündüğünüzde bunları görüyoruz aslında. Bu şu an için gerçekleşmiş gözüküyor mu? Hayır. Bunun yegane önemli bir örneği var. O da Japonya'dır.
Hı hı. Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra.
Evet. Artık dünyanın en önemli sayılı ekonomilerinden G7'de. Dolayısıyla artık bir merkez ülke olmuş. Ama önceden yarı çevre pozisyonda olan bir ülke idi. Bir de bu merkez çevreyle ilgili olarak son önemli bir şey söylemek istiyorum. O da şu: çevredeki ülkeler büyük oranda sömürülen ülkeler. Ama bu ülkelerdeki gelir dağılımına baktığımızda çok büyük bir eşitsizlik olduğunu görüyoruz.
Uçurum var
adeta. Uçurum var, evet. Adeta. Yani örnek verelim, işte yakın zamana kadar Güney Afrika Cumhuriyeti. En tepede beyaz bir elit vardı, apartheid rejimi. Hı hı. Ve bu beyaz insanlar Güney Afrika'daki siyah insanları yönetiyordu. Yani çok insanların derilerinin rengine göre yapılmış ama bütün o ekonomik sömürünün batıya aktarıldığı bir sistem vardı. bu en tepedeki kesim belki pastanın, gelir pastasının %80'ini, %90'ını alırken nüfusun geri kalan %90'ı pastanın belki %10'unu, %15'ini alıyor. Dolayısıyla adaletsizlik, gelir dağılımı çok ciddi.
Üçüncü dünya ülkelerinin genel hali böyle.
Aynen
zaten.
Aynen öyle. Yani ben Güney Afrika Cumhuriyeti'ni bir örnek verdim ama Afrika ülkelerindeki o diktatörlük rejimlerinden
neredeyse
tutun da
tamam
Körfez'deki ne diyelim Arap rejimlerini tabii de düşünün. Hı. Asıl kritik söyleyeceğim bir şey de şu. Bu tepedeki üst yönetici kesimin çıkarları Batı'daki efendilerin çıkarlarıyla uyum içerisindedir. Yani Güney Afrika rejimindeki cumhuriyetindeki apartheid rejimiyle Batı medeniyetindeki insanların çıkarları bir uyum içerisindeydi. Batı merkeze, çekirdeğe bir artı değer aktarımı, bir sömürü ya da tabiri caizse daha amiyane bir ifadeyle hortumlama söz konusuydu. Hı hı. Bu sömürülerden merkeze doğru hortumlar vardı. Ülkenin kaynakları buraya aktarılıyordu. Burada önemli bir şey şu. Çevredeki ülkelerde gelir dağılımları bu kadar eşitsiz iken, yani gelir dağılımı bu kadar eşitsiz olduğu yerlerde genellikle sosyal patlamalar beklersiniz, devrimler beklersiniz. Merkezdeki ülkelerdeki gelir dağılımı daha eşit. Yani bugün Batı ülkelerine baktığınızda gelir nispeten daha adilane bir şekilde dağıtılmıştır.
Kişi başına düşen milli gelir daha yüksek.
Ya da toplumun en ne diyelim ezilmesini beklediğiniz kesim işçi kesimidir, köylüdür. Onların bile özlük haklarının ne kadar yüksek olduğunu görür ve şaşırırsınız. İskandinav ülkelerine falan gittiğinizde adamların işte yıllık bilmem kaç bin dolar geliri var vesaire. Hı hı. Aslında bu niye böyle? Bu aslında Karl Marx'ın söylediği bir şey var. Yani işçiler birleşin, zincirlerinizi kırın diyor ya. Aslında evet, sömürgelerdeki bu sömürü düzeni sosyal patlamaya çok elverişli. Ama batıdaki ülkelerde bu sosyal patlamaya izin vermemek için, aslında gazını almak için bu işçi kesiminde özlük haklarının iyileştirildiğini vesaire görüyorsunuz. Dolayısıyla işin merkezinde bu merkez ülke, çevre ülkeler ya da bölgeler diyebiliriz ve bu ikisinin arasında da yarı çevre bölge dediğimiz yerler var. Dünya sistemi teorisinin merkezinde bu. Burada kritik soru şu ve Wallerstein'ın da açıklamaya çalıştığı şey bu. Yani bu dünya ekonominin üçlü yapısı, merkez, çevre ve yarı çevre. Diğer bölgeler bu sisteme ne zaman entegre oldu? Yani Osmanlı'da da aynı soruyu soracağız. Sanki kapitalistleşmek kaçınılmazmış gibi, aynı modernleşmenin kaçınılmaz olduğu gibi, Batı dışı toplumların bu sisteme ne zaman entegre olduğu, nasıl entegre olduğu ve bunların unsurlarının ne olduğunu biraz daha açıklamaya çalışıyor Wallerstein ve dünya sistemi teorisi.
Evet. Şimdi birinci bölümün bitmesine 1-2 dakika kaldı. Hı hı. Hocam bu söylediğiniz, anlattığınız aslında dünya sistemleri teorisi başlı başına bir konu. Yani oturup belki saatlerce konuşulabilecek bir konu. Aynen. Ama şimdi siz bunu anlatınca aklıma böyle bir iki tane şey geldi. Örnek ve soru geldi. Onları isterseniz hızlıca paylaşayım. Hı hı. Şimdi bu makro düzeyde bir teori. Yani bütün tabii dünya genelini ihtiva eden bir teori. Türkiye'de özellikle 1980'lerden sonra Türkiye ekonomisine baktığımızda Wallerstein'ın bu ortaya koyduğu sistemin bir mikro şey durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl? Mesela Türkiye'de de bir ara gelir düzeyi çok aşağılarda olan bir tabaka vardı ve gelir, hı-hı, düzeyi çok üst durumda olan bir tabaka vardı. Hı-hı. 80'li yıllardan sonra bir orta direk kavramı ortaya çıktı.
Aynen.
Yani çevre, merkez ve yarı çevre durumunun aslında mikro düzeyde Türkiye ekonomisinde
farklı bir kontekste, evet,
işlendiğini
doğru
görmüş olduk.
Doğru.
Birincisi buydu. İkincisi de hocam, şimdi şey dediniz, yani çevrede bulunan ülkelerde yaşayan insanlar gelirde işte %90'ını, gelirin çok az bir kısmını alırken merkez ülkelerde işçi statüsündeki kişilerin özlük haklarının çok ileri düzeyde olduğunu görüyoruz dediniz. Dolayısıyla çevrede yaşayan insanlar aslında işçi olarak merkezde bulunan ülkelere gittiklerinde tabii olarak statü yükseltmiş oluyorlar, gelir düzeylerini yükseltmiş oluyorlar. Hı-hı. Ve dolayısıyla hani bugün Fransa'da, İngiltere'de karşı karşıya kaldığımız Afrika'dan yaşanan göçlerin temel sebeplerinden bir tanesi de galiba bu.
Tabii şey, diyebilir miyiz? Avrupa'nın demografik açması da önemli. Yani evet. Avrupa nüfusu azalıyor, hı hı, ve yaşlanıyor. Ciddi bir insan gücü ihtiyacı var. Hı hı. Bunu da ucuz iş gücüyle karşılama yoluna gidiyor. Yani şunu söylemek çok doğru değil. Yani Avrupa'nın yerlisi, vatandaşı olan birisiyle diyelim ki Cezayir'den gelmiş bir Afrikalı'nın aynı aldığı statüde ücretler muhtemelen özlük hakları aynı değil. Onu söylemek herhalde doğru olacaktır. Tabii ki Afrika'dan, başka bölgelerden, hatta Türkiye'den Avrupa'ya giden işçi sınıfı belli bir süre sonra belli bir refaha kavuşuyor. O ülkelerdeki standartlar biraz da bu insanlar bu refahı sağlıyor. Doğru bu anlamda. Evet.
Evet.
Bir de kapatmadan önce ilk kısmı şeyi söylemiş olalım. Dediğiniz gibi bu büyük bir konu aslında. Yani detaylarına girdim. Biz bugün en genel anlamıyla özetin özetini belki de yapıyoruz. Ben zamanında bu dünya sistemi teorisinin Türkiye tarihi ya da Osmanlı tarihi çalışmalarına yansımalar üzerine bir makale yazmıştım. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi'nde özet mahiyetinde de arzu eden dinleyicilerimiz de internetten indirip okuyabilirler.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim, aranın ardından bu konuyla ilgili aklıma takılan ve program öncesinde size sorduğum bir soru vardı. Onu da sorarak isterseniz devam edelim konuyu konuşmaya. Tamam. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolcu programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte, bendeniz İbrahim Baran. Bu hafta Immanuel Wallerstein'i ve onun ortaya atmış olduğu dünya sistemleri teorisini masaya yatırıyoruz. Hocam aradan önce bir soruyla başlayalım isterseniz demiştim. Programdan önce de size bu soruyu yöneltmiştim. Şimdi dünya sistemleri teorisinde merkez, çevre ve yarı çevre kavramlarından bahsettik. Türkiye'de de yine merhum Şerif Mardin'in ortaya attığı bir siyaset sosyolojisi kavramı olarak merkez çevre meselesi uzun süre konuşulmuştu, tartışılmıştı. Hatta bir süre mahalle baskısı kavramı da yine bu çerçevede konuşulup tartışılmıştı. Acaba Şerif Mardin Hoca bu teoriyi, bu iddiayı, bu argümanı ortaya atarken Wallerstein'ın ortaya attığı düşünceden etkilenmiş olabilir mi? Bu Şerif Mardin Hocamızın söylediği çerçeveyi onun sosyoloji zeminine yansımış hali olarak yorumlayabilir miyiz?
Anladım. Şimdi Şerif Mardin, evet, Allah rahmet eylesin, o da çok önemli bir düşünürdü. Şerif Mardin'in dünya sistemi teorisinden, Wallerstein'den habersiz olduğunu söylemek mümkün değil. Kendisi hem Batı literatürünü çok iyi bilen çok önemli bir düşünürdü. Ama en azından şunu söyleyelim ki, kavramlar aynı gözükse de kullanım alanları biraz farklı gözüküyor. Yani Wallerstein ve dünya sistemi teorisinde merkez çevre, yarı çevre kavramları büyük oranda iktisadi ilişkiler, kapitalist üretim tarzları ve batıya eklemlenme anlamında biraz daha oturuyor. Şerif Mardin'de ise bu kavramı daha çok sosyoloji ve siyasetle ilgili, siyaset bilimiyle ilgili olarak kullanıldığını biliyoruz. Daha çok çevrenin merkeze yürümesi, hem işte Türkiye'nin 70'li yıllardan sonra 80'li yıllarda köyden kente göç olgusuyla beraber bu çevredeki insanların merkezdeki sosyolojiyi nasıl değiştirdikleri, siyasete katkılarını nasıl anlattığı bir aslında çerçeveydi. Şerif Mardin'in sunmuş olduğu çerçeve. Bu anlamda Wallerstein'in kullandığı merkez çevre ilişkilerinde din, kültür gibi unsurların olmadığını görüyoruz. Yani Wallerstein ve o neo-Marksist yaklaşım ekonomiyi ve üretim tarzlarını biraz daha ön plana çıkardığı için aslında en genel anlamda teorinin de eleştirildiği noktalardan bir tanesi budur. Yani din, kültür gibi toplumsal konuları biraz göz ardı ettiği yönünde eleştiriler söz konusudur. Diğer taraftan Şerif Mardin'in kullandığı merkez çevre ilişkileri demin de ifade ettim. Hem bir demografik hareketlenme hem de bu çevredeki değerlerin merkeze taşınmasıyla bunların siyasete yansıması. Şerif Mardin'de ise meselenin iktisadi boyutu daha arka planda kalıyor.
Hı hı.
Evet, doğru. Yani bu çevreden gelen insanlar zamanla şehirde yerleşerek, ne diyelim, belki hayat standartlarında bir iyileşme ve yavaş yavaş demin ifade ettiğiniz o orta direği oluşturma gibi bir işin içerisinde. Ama açıkçası Wallerstein'in kullanımı biraz daha küresel, hı hı, daha makro düzeyde.
Ve ekonomiyle alakalı.
Ekonomiyle alakalı. Şerif Mardin biraz daha Türkiye özgü siyaset ve sosyoloji ağırlıklı olarak kullanıyor diyelim.
Peki az önce kısaca değindiniz bir iki eleştiriye. Kuşkusuz, hı, siyaset biliminde, sosyolojide, tarihte veya işte ekonomi tarihinde, ekonomide ortaya atılan argümanların antitezleri de oluyor. Onlara yönelik, hı, yapılan bir takım eleştiriler de oluyor. Wallerstein'in dünya sistemleri teorisine yönelik ne gibi eleştiriler getirilmiş hocam?
Birincisini demin ifade ettik. Yani meselenin özünde daha ekonominin yer alması, kapitalist üretim tarzının yer alması ve diğer unsurların, din, kültür, toplumsal meselelerin göz ardı edilmesi eleştirilerden bir tanesiydi. Bir diğeri, belki daha önemlisi de aslında bu teorinin tarihsel gerçeklikleri ya da batı dışı toplumları batıya ve kapitalist üretim tarzına entegre oldukları oranda açıklayabilmesi bir başka eleştiri noktası. Yani tez ya da bu yaklaşım büyük oranda Avrupa merkezci bir yaklaşım. Batıyı merkeze, Avrupa'yı merkeze, kapitalist ülkeleri merkeze alan bir yaklaşım. Demin de dedik aslında çekirdek ya da merkez dediğimiz bölge.
Hı-hı.
Avrupa merkezci yaklaşım olması bakımından çok eleştiriliyor. André Gunder Frank gibi, Janet Abulugot gibi birçok isim bu Avrupa merkezci yaklaşımını eleştirecek ve biraz daha Asya'ya bakılması gerektiğini söyleyecekler. Wallerstein bu dört ciltlik eseri var. Modern Dünya Sistemi dediği ve asıl kendisini meşhur eden eseri budur. Burada aslında kapitalizm tarihini anlatırken de yaklaşık olarak Batı'nın son 500 yıllık tarihini anlatır. Kapitalizmin doğuşuyla beraber, hatta Batı'nın yükselişi de aynı döneme tekabül ettiği için önemli. Bu Batı merkezlilik bu anlamda eleştirilir. Ama ben aynı zamanda dünya tarihi dersi de veriyorum son 3-4 yıldır. Artık dünya tarihinde Batı'nın daha görece olarak üstün olduğu dönem son 400 yıl, 500 yıl. Ama dünya tarihi çok daha uzun. Ve André Gunder Frank'ın yanılmıyorsam kitabıydı. Evet, onun dünya sistemi diyor. 500 yıl mı, 5000 yıl mı? Yani Avrupa dediğimiz şey çok yeni bir şey.
Tabii.
Ama 5000 yıllık tarihle Çin var, Hint var. Bu ülkelerde de evet, bugün Çin deyince aklımıza daha çok komünist bir sistem geliyor ama buralarda da tarih boyunca kapitalist üretim tarzları, uluslararası ticaret ağları vesaire vardı. Belki birazdan bahsedeceğiz. Ticaret bu batıya eklemlenmenin en önemli unsurlarından bir tanesi olacak. Bu düşünürler dünya sistemi teorisini Avrupa merkezci olması, batı dışı toplumları göz ardı etmesi, özellikle Asya'yı göz ardı etmesi bakımından eleştirecekler.
Peki hocam, asıl hani şimdi dünya sistemleri teorisi biraz iktisat tarihiyle ilgili de bir şey.
Doğru.
Biz hani dediğim gibi tarih dediğimiz aklımıza Osmanlı geliyor ya, konuyu böyle şimdi birden Osmanlı'ya doğru artık yavaş yavaş getirmiş olalım. Osmanlı'nın da kendi içerisinde kurduğu ve uzun yıllar sürdürdüğü bir ekonomi politikası vardı.
Evet.
Peki Wallerstein'in dünya sistemleri teorisini Osmanlı açısından değerlendirecek olursak neler söylersiniz?
Tamam. Şimdi bu aslında bir yaklaşım, bir yorum. Wallerstein ve benzerlerinin Osmanlı'yı açıklama biçimleri diyelim aslında. Ve Osmanlı'ya da çok, ne diyelim, bilgiane kalmadıklarını da görüyor. Sık sık atıf yaptıklarını da görüyor. Çünkü Avrupa'nın komşusu vaziyetinde. Hatta bu teori çerçevesinde yazıp çizen akademisyenlerin neşrettiği bir dergi var. Review dergisi.
Hı hı.
Bu derginin daha ikinci sayısının Osmanlı Devleti'ne hasredildiğini görüyoruz. Bu önemli. Ve buradaki temel soru da Osmanlı Devleti ne zaman kapitalist dünya ekonomisinin bir parçası oldu ya da ne zaman periferileştirildi, çevre ülke, hı-hı, haline geldi, eğer geldiyse. Bu soruyu temel alarak açıklamaya çalışıyorlar. Ama demin de ifade ettiğiniz gibi Osmanlı'nın geleneksel bir iktisat zihniyeti vardı. Bu noktada Mehmet Genç Hoca'nın da ismini zikredelim. Osmanlı'nın o geleneksel ekonomik zihniyetini analiz ettiği çok güzel bir kitabı ve makaleleri var. Devlet ve Ekonomi Osmanlı Devleti diye. Orada aslında Mehmet Genç bir sac ayağından bahseder. Gelenekselcilik, provizyonizm ve fiskalizm diye onun özetlediği bir yapıdır. Yani Osmanlı Devleti bizim provizyonizm dediği şey iaşecilik. Yani sultanın en önemli görevlerinden bir tanesi halkının geçimi için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerini sağlamaktır. Hı hı. İşte ekmeğinden etine kadar, diğer tahıl ürünlerine kadar. Eğer bunlar piyasada olmuyorsa ve insanlar kıtlık çekiyorsa sultanın tahtı da sallanır. Hı. Bu önemli bir husustu ve bundan dolayıdır ki zaman zaman şunu görüyorsunuz. Temel ihtiyaç ürünlerinin ihracı yasaktı Osmanlı'da. Hı.
Yani kendi bünyesinde yetsin diye.
Aynen öyle. Özellikle başkent İstanbul için bu çok daha kritik bir noktadaydı. Şimdi ihracın yasak olduğu bir ekonomik zihniyeti kapitalist olabilir mi?
Mümkün değil.
Dolayısıyla erken dönem Osmanlı zihniyetinin kendine has paradigmaları, unsurları var. Ha, bunlar ne zaman dönüşmeye başladı? Bunlar ilelebet gitmiyor tabii ki. Asıl da buradaki kritik nokta tarihlendirme meselesi. Ama bu da böyle ne diyelim, Fransız devrimi gibi bir günde olan bir şey değil. Farklı akademisyenler farklı cevaplar veriyor. Çok kesin ve net olarak bildiğimiz bir şey var ki bu Batı dünyasına eklemlenme, kapitalist ekonomiye eklemlenme 19. yüzyılda çok daha hızlı bir seyir ya da ivme kazandı. Ama burada başlamadı. Bunun daha öncesinin bir hikayesi var. Ve kimine göre 18. yüzyıl, kimilere göre 16. yüzyılın sonlarına kadar bu geri götürülebilir. Burada farklı yaklaşımlar söz konusu. Ama Wallerstein bir defa şunu söylüyor. Birincisi, çok açık yüreklilikle, açık ifadeyle ben Osmanlı tarihini iyi bilmiyorum diyor. Bu önemli. Dolayısıyla yaptığı çıkarımların ne kadar sağlıklı olduğunu tartmak adına önemli bir ifade. Ve kendisi diyor ki 1750 öncesinde Osmanlı İmparatorluğu demin bahsettiğimiz üçlü hiyerarşi, yani merkez, çevre, yarı çevrenin bir parçası değildi diyor. Yani tamamen sistemin dışında bir yerde. Dünya imparatorluğu tabirini başta kullanmıştık. Oradaydı diyor. Ama yavaş yavaş bu üçlü hiyerarşinin bir parçası olmaya başladı diyor. Ve Osmanlı Devleti'nin kapitalistleşme ya da kapitalist ekonomiyle bütünleşme sürecinde farklı bölgelerin farklı zamanlarda entegre olduğunu görüyoruz. Ve bu entegrasyonda Balkan bölgeleri başı çekiyor. Çünkü Avrupa ile çok daha yakın bir temas içerisinde ve daha sonra da liman şehirleri, İzmir gibi, İstanbul gibi, Selanik gibi, İskenderun gibi ya da Beyrut gibi şehirler özellikle 19. yüzyılda çok hızlı gelişecek. Yani hem nüfus açısından hem ne diyelim altyapı çalışmaları bakımından genelde liman şehirlerinin nüfusları 3 kat artmıştır 19. yüzyıl boyunca. Beyrut'un nüfusu 15 kat artıyor mesela. Buralar oldukça önemli. Hı hı. Biraz da sektör bazlı analiz yapmak da gerekiyor. Yani eğer diyelim ki Bursa'nın kapitalist ekonomiden ne kadar etkilendiğini düşün, yani araştıracaksak ipek ticareti biraz daha öne çıkacak. Yani
orada demek, üretildiği için
aynen,
daha yoğun
yani,
şekilde.
Bölgeden bölgeye ve belki de sektörden sektöre farklı tarihlendirmelerin yapılması mümkün olacak. Hı hı. Ama en genel anlamda bazı başlıklar var ki biraz daha bu teoriyle uğraşan insanlar önem verdikleri hususlar bunlar. Bunlardan bir tanesi mesela büyük çiftliklerin oluşması ya da yine üretim tarzıyla ilgili tek bir üretinin, tek bir ürünün öne çıkıp çıkmadığı gibi meseleler. Arzu ederseniz onlara da biraz genişletebiliriz.
Tabii konuyu. Şöyle bu provizyonizm meselesiyle ilgili bir şey söylemek isterim öncesinde hocam. Buyurun. Şimdi kuşkusuz padişahın, sultanın tebaasını kendisine bağlaması için onların bir takım temel ihtiyaçlarını, temel taleplerini karşılaması gerekirdi.
Tabii.
Aksi takdirde bu durum söz konusu olmasa,
adalet gibi, güvenlik gibi.
Tabii. Bunların ötesinde bir de ifade buyurdunuz. İşte ete kadar hani halkın, tebaanın ihtiyacı olan ne varsa bunların karşılanması hususunda özel gayret gösterdiklerini söylediniz. İşte duraklama ve artık çöküş dönemine doğru Osmanlı'nın da kapitalist sisteme yavaş yavaş entegre olmaya başladığını Wallerstein'ın teorisine göre ifade ettiniz. Dolayısıyla hocam, tebaanın padişaha olan bağlılığının bu sürecin başlamasıyla birlikte yavaş yavaş azaldığını da söyleyebilir miyiz? Niye soruyorum bu soruyu? Çünkü yakın tarihimizde şu yaşanan bir takım hadiseler var. Mesela bizim coğrafyamızda değil ama Libya'da mesela. Muammer Kaddafi döneminde Muammer Kaddafi'nin tebaasını kendine bağlamak için insanlara bol bol işte maaş bağladığını, petrol dağıttığını, bir takım işte ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarını giderdiğini, keza Saddam Hüseyin'in kendi çevresinde, yakın çevresinde örnekler belki pek iyi örnekler olmadı ama uygulama bakımından benzerlik gösterdiği için söylüyorum. Ve bu şekilde toplumlarını bir arada tuttuğunu görüyoruz. Bu çözülme döneminde tebaanın sultana olan bağlılığının bu vesileyle azalmaya başladığını söyleyebilir miyiz?
Ben açıkçası merkezdeki vilayetler için böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani İstanbul gibi, Anadolu gibi yerlerde diyelim ki imparatorluğun son ne diyelim yüzyılında ya da 10 yıllarında padişahın halkın sadakatini kuvvetlendirecek bu tür ne diyelim yöntemlere başvurduğunu düşünmüyorum. Dediğiniz şey daha nazik bölgelerde ve batının ne diyelim nüfuzuna, müdahalesine daha açık yerlerde var. Ne gibi yerlerde? Arap coğrafyasında. Yani bakıyorsunuz işte Körfez bölgesi, Hicaz Yarımadası, Irak bölgesi vesaire, artık İngilizlerin cirit attığı, aşiretlere satın aldığı, maaşlara bağladığı yerlerde sultan da Abdülhamit, belki ona daha önce değindik mi bilmiyorum, Abdülhamit'in eşraf siyaseti diye bilinen bir şey. Yani
evet,
aşiret şeyhlerine, tarikat şeyhlerine, dini liderlere ya da bazen ne diyelim ulemadan insanlara, nüfus sahibi, bizim bazen hani kanaat önderi de dediğimiz o tiplere çeşitli vesilelerle sadakatlerini korumaya çalıştığını görüyoruz. Yani hilat vermek, maaş bağlamak, işte belki bir tekke zaviyeye yiyecek yardımı, yakacak yardımı yapmak vesaire gibi, madalya, nişan vermek gibi vesilelerle sadakatlerini koruduğunu söyleyebiliriz. Ama bu dediğim gibi daha yabancı nüfuzuna müsait, daha çok uzak coğrafyalarda. Merkezi İstanbul için böyle bir şey çok
mümkün değil.
Düşünmüyorum. Yani en azından vasat bir vatandaşın sultana sadakatini zedeleyecek şey daha çok mesela yeni Osmanlılar, Jön Türkler arasında evet o müstebit, baskıcı, diktatör vesaire tarzı şeyler var ama bunlar o kapitalist ekonomiyle vesaire alakalı şeyler değil yani.
O halde şunu söyleyebilir miyiz? Padişah Osmanlı İmparatorluğu Devleti Ali'ye kapitalist sisteme entegre olmaya başlamış olsa bile padişah aslında tebaasının ihtiyacı olan şeyleri vermekten, onlara paylaşmaktan vazgeçmemiş diyebilir miyiz hocam?
Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani kapitalist sistemin etkisi yok diyoruz ama çerçeveye daha geniş bir açıdan baktığımızda düşünün şimdi Osmanlı Devleti artık dış borçlanması artmış, faiz sarmalına girmiş, ülke iflas etmiş, düğünü umumiye vesaire kurulmuş. Dolayısıyla bunların vatandaşın yaşam tarzında hiçbir etkisinin olmadığını da söylemek mümkün değil. Yani kim insan belki geçim darlığı çekiyor, başkasının başka dertleri var vesaire. Yani bunların sultana karşı sadakatte ne derece etkisi var? Biraz daha okumuş kesimin sadakatinde sorgulamalara neden açıyor. İşte yeni Osmanlılar, Jön Türkler vesaire. Ama daha çok o Anadolu insan dediğimiz insanlar bir şekilde o zorlukları sineye çektiğini ben düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah hocam. Yine son birkaç dakikamız kaldı. Şimdi Osmanlı Devleti, bu ifadeyi üçüncü kez kullanacağım ama yani kapitalist sisteme entegre olmaya başlamış dedik. Şimdi kapitalizm bir süre sonra ister istemez hocam batıda emperyalizm doğuruyor. Yani sömürü düzenini beraberinde getiriyor. Yani Afrika örneği verdik programımızın birinci bölümünde. büyük devletler, merkezde bulunan devletler, çevrede bulunan devletlerin kaynaklarını sömürüp bir anlamda onları başlarına da yönetebileceklerini birilerine atayıp bu süreci devam ettirmeye çalışıyorlar. Osmanlı bu sisteme entegre olmaya başladığı dönemden ta ki şeye kadar, tarih sahnesinden çekildiği döneme kadar emperyalizme herhangi bir şekilde bulaşmış mıdır hocam?
Şimdi şöyle, aslında son birkaç dakikamız var. Daha ne diyelim, bu teoriyenin merkezinde olan birkaç kavramı da ben dahil ederek sorunuza cevap vereceğim.
Buyursunlar hocam.
Şimdi bir, Osmanlı'nın geleneksel iktisadi zihniyetinde, tarımsal üretimde gelirin eşit dağılması temel esastı.
Hı hı.
Yani devlet aslında Anadolu'daki, taşradaki üretim yapan köylülerin az çok birbirine yakın gelir kazanmasını istiyor. Yani arada uçurumlar olmasını istemiyor. Bunu nasıl sağlıyor? Bunu bir defa toprak devletin ve toprağı halka devlet dağıtıyor. Birine çok, diğerine az vermiyor. Bizim tarihçilerin çift hane sistemi dediği bir şey vardır. Aslında bir toprak birimidir bu, büyüklüğüdür. Nedir? Bir çift büyükbaş hayvanın ekip biçebileceği büyüklükteki bir alandır. Ve bu bir ailenin geçimi için yeterlidir. Bunun büyüklüğü ne kadar? Toprağın verimine göre, coğrafyasına göre 60 dönüm ile 150 dönüm arasında söylenir. Şu dağlık bir yerse belki daha büyük bir arazi veriliyor. Verimi düşükse daha büyük veriliyor vesaire. Ama en genel anlamda devletin verdiği bu toprak biriminde insanlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın gelirler kazanıyordu. Başta ya da sohbetimizde söylediğim büyük çiftliklerin oluşması, bu yazarların, bu teori çerçevesinde yazıp çizen insanların baktığı önemli şeylerden bir tanesi. Osmanlı Devleti'nde büyük çiftlik var mıydı? Büyük çiftlikten kasıt ne? Aslında tarım plantasyonu denen şey. Amerika'da vesaire gördüğümüz, Brezilya'da gördüğümüz şeyler. Nedir bunlar? Bunlar çok devasa büyüklükteki araziler ve bunların üzerinde çalışan insanlar, genellikle o toprağın işte sahibi derken üzerinde tasarruf hakkına sahip olan insanlar değil, daha çok iş gücünden yararlanan insanlar. Amerika'da bunlar büyük oranda kölelerdi. Ve büyük çiftliklerdeki üretim tarzı kapitalist bir üretimdi. İhraç amaçlı yapılan üretimdi. Osmanlı'da bu tarz büyük çiftlikleri görmüyoruz. Bu önemli bir farklılık. Zaman zaman büyük çiftlikler görülüyor ama bunların da büyük çiftliğe döndürülmesinin amacı başka. O da şu, genellikle miri statüde, yani devletin olan araziler değil, bizim mevat arazi denen, yani ölü biçimde atıl vaziyette duran arazileri devlet işte bir bürokratına diyor ki al burayı şenlendir, İhya et.
Hı hı.
Dolayısıyla büyük bir tarım arazisini adam ağaç ekiyor, sulama kanalları getiriyor ve üretime katıyor aslında. Dolayısıyla bu tür büyük çiftlikler az sayıda da olsa Balkan coğrafyasında, genellikle su nehirlerine yakın yerlerde görülüyor. Ama bunların oluşturulma amacı tamamen aslında ölü toprakların ekonomiye kazandırılması, ihya edilmesi, şenlendirilmesi meselesi. Bir diğeri de tek ürün meselesi. Sömürülen ülkelerde, çevre ülkelerde genellikle bakıyorsunuz, ihracatlarında tek bir ham maddenin ya da birkaç tane en fazla öne çıktığını görürsün. İşte isim vermeyelim, bazı Afrika ülkelerinde işte kakao, kahve, muz, Hindistan cevizi gibi bazı ürünler o ülkenin ihracatında çok yüksek oranlara sahip. Bu genellikle iktisat tarihçileri bunu bir sömürgeleşme alameti olarak görüyorlar. Ama Şevket Pamuk diyor ki, zannedersem onun kitabındaydı, Osmanlı'daki ihraç ürünlerinden hiçbir tanesi %12'den fazla bir yüzdeye sahip değildi diyor. Dolayısıyla Osmanlı'da bir yelpaze vardı, çeşitlilik söz konusuydu. Bu da onun en azından periferileştirilmediğini, sömürgeleştirilmediğini göstermesi bakımından önemli.
Hı hı.
Osmanlı emperyal bir ilişki içerisinde girdi mi? Aslında Batı tarzında gördüğümüz bir emperyal ilişkiler Osmanlı'da yok. Yani ne diyelim, yönettiği vilayetlerde ya da merkez taşranın, Anadolu'nun dışındaki uzak coğrafyalarda bile bugün ya da Türkiye coğrafyasının dışında kalan eski Osmanlı topraklarında bile böyle bir sömürü söz konusu değil. Yani bugün belki işte diyelim ki Arap toprakları petrolüyle biliniyor ama Osmanlı döneminde bu petrolden istifade edildiğini söyleyemeyiz. Yani Hicaz'ın nesi vardı da Osmanlı sömürsün? Ya artı Hicaz'dan işte asker alınmıyor, vergi alınmıyor, bir sürü imtiyazlar var, harameyn vakıflarıyla buraya aktarılan bir değer
taltif
var.
Taltif ediliyor üstünüz.
Aynen. Ha, mesela Mısır gelirleri nispeten daha iyi ama Mısır'ın önemli bir geliri Hicaz'a aktarılıyor zaten. Kısmen İstanbul'a bazı tahıllar vesaire giriliyor. Hiç artı değer aktarılmadığını söylemek de doğru değil. Yani Mısır gibi, Irak gibi, belki Suriye gibi bölgelerde evet ya vergi almak ayrı bir şey ama sömürmek ayrı bir şey. Yani Osmanlı hiçbir zaman buradaki insanlara zorla Türkçe öğretmedi. Yani bugün ben İngiltere'de master yaptığımda daha adını duymadığım Afrika ülkesinden gelen adamın benden daha iyi İngilizce konuşması önce gücüme gitmişti. Bu adam nasıl benden daha iyi İngilizce konuşuyor demişti ama anlıyorsunuz ki sömürgeleştirildiği için bu adam ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Evet. Hiçbir Osmanlı eski coğrafyasında böyle bir kültürel ya da ekonomik sömürüden bahsetmek doğru değil diye düşünüyorum ben.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Keyifli bir söyleşi oldu yine. İstifade ettik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte bu hafta programımızda Immanuel Wallerstein'i ve dünya sistemleri teorisini masaya yatırdık, değerlendirdik. Önümüzdeki hafta yeniden huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.